Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Kehf suresinde 27. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik. İnşallah bu haftada kaldığımız yerden 27. ayet-i kerimeden devam etmiş olacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam bir önceki programımızda en son 23, 24, 25 ve 26. ayet-i kerimeleri hep birlikte okuyup anlamaya gayret etmiştik. Ve orada hususiyetle bir inşallah vurgusu vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen müşrikler ve ashab-ı kehf ile ilgili ve bir takım sordukları sualler neticesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah demeyi unutup sual hakkında vahyin geleceğini ümit ederek yarın size sorularınızın cevabını bildireceğim buyurmuştu. Fakat vahiy bir 15 gün kadar gelmeyince bu hem biraz Efendimiz'i biraz zor bir durumda bırakmıştı hem de müşriklerin dedikodularına da bir takım sebep olmuştu. Nihayetinde bir sonraki ayet-i kerime gelip inşallah demeden gelecekte şunu şunu mutlaka yapacağım tarzında bir ibare kullanmamamız gerektiği, bunun daha doğru olduğu Rabbimizin dilemesi noktasında Rabbimizin izniyle bunların olabileceği hususunda bir vurgu vardı ve Ashab-ı Kehf kıssasını da nihai olarak bitirmiştik ve 27. ayet-i kerimeye gelmiştik. Arzu ederseniz öncelikli olarak 27. ayet-i kerimeyi meali şerifiyle birlikte takdim etmiş olayım. Ardından kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.
İnşallah.
Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vetlu ma uhiye ileyke min kitabi rabbik. La mubeddile li kelimatihi ve len tecide min dunihi mültehade. Resulüm. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Buyurun hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabi burada Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmesi emriyle başlıyor bu ayet-i kerime. 27. ayet-i kerime peygamberimize böyle bir emirle başlıyor. Tabi tilavet etmekten maksat o da bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti de başlı başına bir ibadettir ama bunun neticesi onunla amel etmek, onun Kur'an ayetlerinin manalarına, sırlarına muttali olmak suretiyle Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaktır. Tilavetin devamında bunlar gelmelidir. Tabii bu ayet-i kerime kafirlerin peygamberimize söyledikleri Yunus suresinde nakledilen onların sözlerine kulak asmamasını ifade etmek üzere bir bakıma gelmiştir. O ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Bismillah. Kâlellezîne lâ yercûne likâen e'ti bi Kur'ânin gayri hâzâ ev beddil. Bizimle buluşmayı yani Allah ile buluşmayı, Allah'a kavuşmayı ummayan kimseler dediler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Yani Kur'an-ı Kerim onların heva ve heveslerine, nefislerine, tabiatlarına uygun gelmediği için başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir gibi bir takım sözler söylediler. Dolayısıyla sen onların söylediklerine kulak asma. Bilakis Rabbinin kitabından sana vahyedileni tilavet et, oku ki Allah'ın sözlerinde asla onun kelimelerinin değiştirilebilmesi mümkün değildir. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Tabi burada tilavet kelimesi, ütlü, vetlü kelimesi ile tilavet kelimesi geçiyor. Tilavet ile kıraat arasında fark var. Tilavet, Kur'an-ı Kerim'i ders ve üzerine vazife olarak alınan evrat gibi sürekli okumak manasındadır tilavet. Kıraat, yani okuma, kıraat ise daha genel, daha umumi bir anlamı var kıraatin. Çünkü kıraat kelimesinin köküne baktığımız zaman harfleri bir araya getirerek telaffuz etmek manası vardır. Bunda süreklilik şartı yok ama tilavette onu devamlı okumak yani bir evrat gibi sürekli Kur'an-ı Kerim'le meşguliyet manası da vardır tilavetin. Kıraat ise daha geneldir. Başka şeyler için de okumak manasına kullanılabilir. Elbette Kur'an-ı Kerim için de kullanılabilir ama burada tilavet kelimesinin özellikle zikredildiğini görüyoruz. Ardından La mübeddile li kelimati, onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Yani onu başka bir kelime koymakla, onun yerine başkasını getirmekle efendim değiştirme imkanı yoktur. Allah'tan başka Allah'ın kitabını değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Nitekim bu konuyla ilgili başka bir ayette de Nahl suresinin 101. ayetinde Estaizu billah bismillah ve izâ beddelnâ âyeten mekâne âyetin vallâhu a'lemu bimâ yunezzilu kâlû innemâ ente müftar bel ekserhum lâ ya'lemûn. Yani biz bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman Allah ne indirdiğini bilirken, çok iyi bilirken sen Allah'a iftira ediyorsun. Yani bu sözleri kendin uydurup Allah'a atıyorsun gibi sözler söylediler. O öyle derler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar buyuruluyor. Yani dolayısıyla Kur'an'ı değiştirme yetkisi peygamberimize de ait değildir. Ayetin gerek hükmünü, gerek manasını, gerek lafzını neshetmek, değiştirmek, bütün bunlar Cenab-ı Hakk'a aittir. Ondan başka hiçbir varlığın, beşerin Allah'ın kitabını değiştirmeye gücünün yetmeyeceği bu ayetlerle ifade edilmiş olmaktadır. Tabii ayetin devamında da وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَا, ondan başka da bir sığınak bulamazsın. Demek ki Allah'tan başka da sığınak yoktur. Allah'tan gelecek bir azap, bir ceza, bir sıkıntı olduğu zaman asla ondan başka sığınacak da yoktur. Yani tabii burada şöyle bir hususa da işaret var. Faraza eğer Kur'an'ı değiştirmeye yeltenirsen Allah'ın azabından kurtulmak için bir sığınak bulamazsın. Veya kim Allah'ın kitabıyla uğraşır, Allah'ın kitabına zarar vermek isterse Allah'tan gelecek azaptan kurtulma hususunda onun sığınacağı, barınacağı hiçbir yer yoktur manasına gelmektedir. Tabii Kur'an-ı Kerim ebediyen değiştirilmesi mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i koruma işini Cenab-ı Hak bizzat kendi üzerine aldığını ifade ediyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah. İnna nahnu nazzalna'z-zikra ve inna lehu lehafizun. Zikri yani Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu koruyucu olan biziz. Onu koruyacak olan biziz buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla önceki kitapların Tevrat, İncil, Zebur ve diğer önceki sayfaların başına gelen tahrif gibi musibetler Kur'an-ı Kerim'in başına gelmemiştir. Ne ilave yaparak ne eksilterek Kur'an-ı Kerim'i bozmak, değiştirmek kıyamete kadar, ebediyete kadar mümkün olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'in lafızları hakkında bu böyle olduğu gibi hükümleri içinde geçerlidir. Kur'an-ı Kerim gerek nazmı ile, lafızları, kelimeleri, harfleriyle, gerek manasıyla birlikte gönüllerdedir. Ki diğer kitaplarda olmadık şekilde Kur'an-ı Kerim indiği andan itibaren ezberlenen bir kitaptır. Tamamı ezberlenen bir kitaptır, uygulanan bir kitaptır. İbadet maksadıyla müminler tarafından okunan bir kitaptır. Böyle bir kitap ne daha önce gelmiştir? Onda zaten Kur'an-ı Kerim'de son kitaptır. Asırların değişmesiyle sadece Kur'an değişmez ama Kur'an'la muhatap olanlar değişebilir. Kur'an'ın değişmesi mümkün değil. Kur'an'la muhatap olanlar değişir. İlim ve amel cehalete veya Kur'an-ı Kerim'i anlamakla, efendim uygulamakla, tatbik edecek yerde onu terke dönüşebilir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in kendisi değişmez. Dolayısıyla bu hususlara işaret ediliyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'in değişmesi mümkün olmadığına dair başka pek çok ayetler de var. Mesela tabii Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bu konuda meydan da okuyor insanlara. İşte Kur'an-ı Kerim'in mislini, eğer bunun Allah kelamı olmadığını iddia eden varsa, Kur'an-ı Kerim'in bir misli kitapta kendilerinin yazıp uydurup getirmelerini istiyor Allah Teala. Böyle bir meydan okuyor. Fakat bunu kimse yapamamış. Daha sonra ikinci merhalede 10 sure Kur'an-ı Kerim surelerinin benzeri 10 sure uydurun getirin. Madem Allah kelamı olmadığı iddiasındasınız. Bunu da kimse cüret edememiş. Fe'tü bi suratin min mithli. Sadece Kur'an surelerinin kısa surelerden bile olsa mislini benzerini getirin diye bu da söylenmiş. Müseylemetül Kezzab gibi bir takım aklı evveller, zayıf akıllı kimseler Kur'an-ı Kerim'e bakarak bir takım şeyler uydurmuşlar ama kendilerini gülünç duruma düşürmekten öte ellerine bir şey geçmemiştir. Tabii esas mesele, tabii Kur'an-ı Kerim'le amel etmek de önemlidir tilavetle ilgili. Sadece okumak elbette o da başlı başına bir ibadettir ama bundan gaye onun manalarını anlamak, onunla amel etmek, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerine, sırlarına, manalarına nüfuz etmeye çalışmaktır. İbrahim bin Ethem'den şöyle bir hikaye naklediliyor. İşte bir gün diyor üzerinde beni çevir ki sana faydam dokunsun yazan bir taşa rastlamış İbrahim bin Ethem Hazretleri. Onu diyor çevirdim. Üzerinde şöyle yazıyordu o taşın. Sen bildiğinle amel etmiyorsun. Öyleyse bilmediğini nasıl istersin? Yani eğer diyor cümle alemin ilmi senin olsa amelsiz bir iddiacı ve yalancı olursun. Yani insan bildiğini, öğrendiğini uygulamadığı zaman onun kendisine bir faydası olmaz. Bilakis efendim yalancı durumuna düşebilir. İşte aynı durumda efendim Kur'an-ı Kerim'le muhatap olan bizler için tabii bu bir ikazdır, uyarıdır. Demek ki Allah'ın kitabını öğrenmeye, amel etmeye gayret etmek lazım. Ashab-ı kiramın hali de malumdur. İşte Hazreti Ömer'in sadece Bakara suresini yıllarca okuyarak ancak hatmettiği. Çünkü onlar bir ayet nazil olduğu zaman hemen onu uygularlardı veya birkaç ayet nazil olduğu zaman tatbik ederlerdi, uygularlardı. Daha sonra diğer ayetler gelir, onu uygularlardı. Yani onların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, okuması amel ile beraber olurdu. Dolayısıyla bir insan Kur'an-ı Kerim'den hakikaten, gerçekten istifade etmek, onun muhtevasına girmek arzu ediyorsa bu okumakla başlar elbette. Kendi lafızlarından, kendi edasıyla, sadasıyla, tecvidiyle, hurufu mahariciyle okunduğu zaman Kur'an olur. Aslından okunarak. Ama bu işin ilk adımıdır, başlangıcıdır. Burada kalmamak gerekiyor. Söylediğimiz gibi daha ilerilere bunu taşımak gerekiyor. Hatta tasavvuf erbabından İlhamiye diye bir gruptan bahsedilir kitaplarda. Bunlar ilim tahsilini ve okumayı terk ederler. İşte hatta derler ki Kur'an hicaptır. Şiirler tarikatın Kur'an'ıdır gibi böyle bazı cahil tasavvuf erbabı da olmuş geçmişte. Belki bunun günümüzde de bir takım akisleri vardır. Allah'ın kitabıyla meşgul olmak yerine şiir okumak, bunlarla meşgul olmak, Kur'an tilavetini hicap gibi görmek, perde gibi görmek gibi böyle tasavvuf ehli olduğu iddiasında olup da böyle yanlış yerlere savrulan kimseler de olmuştur. Efendim Kemal Hocendi diye bir şair var. Farsça şiirleri var. Diyor ki gönül diyor her zaman seni Kur'an dinlemekten alıkoyuyor. Batıllar gibi hak kelamdan seni usandırıyor. Nedir bu hal? Yani işte demek ki nefis insanı, şeytan nefis insanı Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmak, Kur'an-ı Kerim'in nurundan, şifasından, Allah'ın kelamından insanı mahrum etmek ister. Demek ki işin aslı budur. İbrahim Havvas Hazretlerinden de şöyle dediği nakledilmiş. Kalbin cilası ve devası beştir. Yani kalp aynasının parlaması, nurlanması, efendim kalbi selim haline gelmesi, manevi hastalıklardan, marazlardan şifa bulması, deva bulması diyor şu beş şeye bağlıdır diye beş madde saymış. Bunlardan birincisi manasını düşünerek Kur'an'ı okumak. Demek ki sadece tabii manasını bilmeyen insanın okuması da elbette Allah'ın kelamının ona faydası olur. O da bir ibadettir ama demek ki esas manasını düşünerek Kur'an-ı Kerim'i okumak. Yani insan belki herkesin Arapça öğrenmeye imkanı olmayabilir, vakti geçmiş olabilir vesaire. En azından okunan ayetlerin manalarını bakarak belki sadece meal de bazen yetersiz olabilir, insanı yanlış yöne sevk edebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in nasihi var, mensuhu var, hası var, amı var, genel olan var, genel hükümden efendim tahsis edilenler var ilahiri. Onun için en azından muhtasar da olsa, kısa da olsa bir tefsirini okumak. Diyelim ki hani bir cüz okuyoruz veya günde bir sayfa okuyor insan, en azından okuyorsa okuduğu ayetlerin hiç olmazsa kısa bir tefsirden manasını, Cenab-ı Hakk'ın ne buyurduğunu, ne demek istediğini anlamak gibi bir gayretimiz de olması lazım. Onun için İbrahim Havvas Hazretleri diyor ki, kalbi cilalandıran, nurlandıran, kalbe deva olan şeylerden birinci madde olarak manasını düşünerek Kur'an-ı Kerim'i okumak. İkincisi, karnı, mideyi boş tutmak. Yani aşırı tıka basa yememek. Çünkü bu da aşırı yemek içmek insana gaflet verir, hantallaştırır insan. Üçüncüsü, gece ibadetine devam etmek. O da yine insanı demek ki ruhen hassaslaştıran, bir takım ruhi, kalbi melekelerinin gelişmesini sağlayan hususlardan birisidir. Gece ibadetine kalkmak, devam etmek. Dördüncüsü, tabii gecelerde özellikle seher vakitleri. Seher vaktinde Allah'a yalvarmak, istiğfar etmek. Beşincisi de yine kalbin cilalanması, deva bulması için salihlerin meclisine devam etmek. Çünkü insan etkiye açık bir varlıktır. İnsan kelimesi ünsiyetten gelir bir görüşe göre. İnsan kiminle düşüp kalkarsa ondan etkilenir. Huyundan, suyundan, meşrebinden kapar. Onun için insan salihlerle, Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere sadıklarla, doğrularla, iyi insanlarla beraber olmalıdır ki onların güzel halleri, onların iç alemindeki güzellikler kendisine de aksetsin, ulaşsın. Malumunuz Peygamberimizin de hani meşhur bir hadiste bunu Peygamberimiz bir temsille anlatıyor. İşte güzel insanla arkadaş olmayı, güzel kokular satan kimseyle arkadaşlığa, kötülerle, günahkarlarla arkadaşlığı da demirciyle arkadaş olmaya benzetiyor. Tabii bu hadiste bir benzetme, bir teşbih var. Yoksa bu meslekleri yapan insanların iyi veya kötü olduğu manasında değil. Burada bir misalle, bir temsil ile anlatım söz konusudur hadiste. Çünkü demircinin dükkanına varırsanız, buradaki demirci eskiden körükleri olan, isin pasın eksik olmadı. Mutlaka burnunuza o isten pastan üstünüze gelecektir. Ama güzel koku satan bir insan yanına vardığınız zaman, öyle bir dostunuz, arkadaşınız varsa, bir şey almasanız bile o dükkandaki güzel kokular burnunuza, üzerinize sinecektir. Bu maddi olarak bile böyleyse insanların manevi olarak elbette birbirine etki etmeleri mümkün. Yani hastalıklar bile sari olduğu gibi bazı hastalıklar, insanın haleti ruhiyesi de, iç aleminin güzelliği, çirkinliği de birbirine akseder. Onun için bu zat böyle beş maddede güzel bir şekilde bunları saymış. Dolayısıyla insan nefsine ağır gelen bu sayılan amellerle meşgul olmayıp nefsinin arzu ve isteklerinin, şehvetlerinin peşine koşarsa onun ruhu kirlenir, kalbi kirlenir, paslanır, hastalanır. Efendim artık daha kötüsü Allah korusun katılaşır, kalbi sertleşir ve ölü kalp haline gelebilir. Tabii ayet-i kerimenin sonunda da velen tecide min dunihi multahada, ondan başka da bir sığınak bulamazsın buyuruyor. Demek ki yegane sığınak Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan başka sığınacak bir kapı yoktur. Onun için insan Allah'ın tabii kelamına sarılmalı. Hablullah, Allah'ın ipi olan Allah'ın kelamına sarılmalı. Allah'ın gönderdiği mesajları anlamaya, okumaya ve gerekleriyle amel etmeye gayret etmeli. Efendim, tabii Allah'ın yakın kılınan mukarrabun diye bile bildiğimiz meleklerinin kıyamet gününde dizüstü çökecekleri, bir günde insan ne cevap vereceğini düşünmeli Allah'tan başka. Tabii dünyada bir imtihan dünyasında olduğumuz için tabii bir Cenab-ı Hak fırsat veriyor, imkan veriyor. İnsan hiç ölmeyeceğini, hiç hesap vermeyeceği gibi bir zehaba kapılabiliyor. Ama işte kıyametin dehşetinde kimseye kaçış yok, kimseye kurtuluş yok. Orada Allah'tan başka sığınılacak kapı olmadığı daha açık bir şekilde zahir olacak. Onun için Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri de bu kıyamet günüyle ilgili olarak o günde diyor fiil ve sözden sorarlar. Yani yaptığın işlerden, söylediğin sözlerden sorarlar. Güzel mi yaptın, çirkin mi yaptın? Ülül azim peygamberlerin, en büyük peygamberlerin korkudan vücutları titrer. Bir yer ki peygamberleri dehşet yer bitirir. Senin günahlar için de ne özrüm var öyle bir günde, gel söyle bakalım. Yani böyle bir dehşetli gün içinde bu günahların, hatalar için nasıl bir bahane ileri süreceksin, onu diyor efendim ifade et diye söylemiş oluyor. Evet, tabii bu ayet-i kerime Kur'an tilavetinin ehemmiyetiyle başlıyor. Tabii Kur'an tilavetiyle iş başlıyor. Gereğiyle amel etmek, Kur'an-ı Kerim'in manalarını, hakikatlerini öğrenmeye, anlamaya çalışmak gerekiyor. Tabii bütün peygamberlerin ve Allah dostlarının ilimlerinin içinde bulunduğu bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Yaşlı olsun, genç olsun, efendim kim olursa olsun, işi, gücü, mesleği, özelliği, vasfı ne olursa olsun, kim huzur sarayına girmek isterse, Cenab-ı Hakk'a ulaşmak isterse mutlaka onun kapısı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim o kapıya doğru yaklaşması gerekir. Tabii Kur'an-ı Kerim okumanın pek çok sevapları, faziletleri var. Hazreti Ali'den şöyle bir nakil yapıyor Ruhul Beyan'da İsmail Hakkı Bursevi. Kur'an-ı Kerim'i namazda, kıyamda okuyan kimseye her harfi için 100 sevap verilir. Efendim namaz dışında abdestli olarak okuyana her harfi için 25 sevap verilir. Bir insan ezbere abdestsiz okuyabilir Kur'an-ı Kerim malumunuz. Yani tabii namaz abdesti burada kastedilen, yoksa ezbere bildiği ayetleri namaz abdesti olmadan okuyabilir. Bu şekilde abdestsiz, namaz abdesti olmadan okuyana 10 sevap vardır dediği nakledilmiş. Tabii yine Kur'an tilavetinin en efdali, en faziletli olanı abdestli olarak kıbleye doğru oturularak bağdaş kurmadan, mümkünse dizüstü, eğer bir rahatsızlığı vesaire yoksa bir yere dayanmadan, efendim kibirli insanların oturduğu gibi ya da gafil insanların oturduğu gibi oturmadan edep üzere oturarak okumak insana en çok sevabı, fazileti kazandıracak okuma şekli olduğu söylenmiştir. Tabii insan Kur'an okurken karşısında zayıf olduğu ve utandığı bir kimsenin karşısında oturduğu gibi okumalı. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda okur gibi okumalı. Tabii bu işin en zor olanıdır. Yani insan hani tek başınayken biraz daha serbest davranabilir ama yanında bir insan olduğu zaman insan ne yapar? Daha dikkatli davranır. Bir babası, annesi, bir büyüğü, bir hocası olursa ona göre, daha çok efendim hürmet edilen birisi olursa ona göre. Dolayısıyla Kur'an Allah'ın kelamı olduğuna göre, Kur'an okuyan kimse de adeta Cenab-ı Hak ile konuşur gibi olduğuna göre, ne kadar çok edebe riayet ederse Kur'an-ı Kerim'den alacağı hisse, feyiz, bereket, sevap, onun hikmetlerinden, hakikatlerinden, sırlarından, manalarından kendisine açılacak olan kapılar ona göre olacaktır. İşte bu edebede riayet etmek, dikkat etmek gerekir. Yine Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin bir takım kuralları, harflerinin mahreçleri, tecvidinden başlayarak bu saydığımız hususlara ne kadar insan titizlik gösterirse, ne kadar gayret gösterirse Kur'an-ı Kerim'den alacağı, Allah'ın kelamından alacağı maddi manevi karşılık ona göre daha büyük olacaktır.
Hocam, merhum Mehmet Akif'imizin tabii söylemiş olduğu bir şey de burada akla geliyor. Şöyle ki, ibret olmaz bize, her gün okuruz ezberde. Yoksa bir maksat aranmaz mı ayetlerde? Lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın. Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.
Evet, çok güzel.
Eyvallah. Hocam 28. ayet-i kerimeye geçelim arzu ederseniz.
İnşallah.
Peki. Estaizu billah. Bismillah. Vasbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbahum bil gadâti vel aşiyyi yurîdûne vechehu ve la ta'du aynâke anhum. Turidu zinetel hayatid dunya ve la tuti' men aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona dua ve ibadet edenlerle beraber olmaya candan sabret. Dünya hayatının çekiciliğine kapılıp da gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız nefsani arzularına uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme. Buyurun hocam.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi burada sabah akşam vasbir nefseke ma'allezine yed'une rabbahum bil gadati vel aşiy ifadesi var. Sabah akşam Rablerine yalvaran, dua eden, ibadet edenlerle beraber candan sabretmesi peygamberimize emrediliyor. Tabi sabah akşam günün evveli ve sonu olduğu halde bu tabii sadece maksat bu değildir. Türkçede de bu var, Arapçada da aynı şey var. Sabah akşamdan maksat devamlılık kastedilmiş oluyor burada. Onlar bütün vakitlerini dua ve ibadete ayıran, dua ve ibadette devamlı olan kimseler demektir. Yoksa sadece sabah bir de akşam dua ediyorlar manasına, ibadet ediyorlar manasına değildir. El-gadat yani sabah yapılan duadan maksat bazı müfessirlere göre muvaffakiyet ve kolaylık talebi için dua etmeler. Yani insan Cenab-ı Hak ömründen yeni bir gün açmış, yeni bir sayfa açmış. Bu günü Allah'ın rızasına uygun şekilde ibadete, taate, onun razı olduğu şekilde geçirmeye muvaffak kılması, kolaylık lütfetmesi için dua manasına da tefsir edilmiş. El-aşi ise akşam yapılan duadan maksadın ise işte biten günde, geçen günde meydana gelen hata ve kusurlarının affı için dua etmek şeklinde de tefsirlerde yapılmıştır. Bu da yani yanlış değil elbette. Ya da her iki manada var. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir mucize olmasının bir neticesi de lafızlarının pek çok manayı ihtiva etmesidir. Dolayısıyla bütün bu manalar doğrudur. İşte bu ayetin sebebi nüzulüyle ilgili tefsirlerde işte Mekkeli müşriklerin önde gelen zengin, varlıklı olanlarının peygamberimizden Suheyb-i Rumi gibi, Ammar gibi, Habbab gibi fakir sahabileri meclisinden kovmasını istemeleri üzerine nazil olmuştur. Yani biz bu fakirlerle, bu kölelerle senin yanında oturamayız. Onları yanından kov, biz gelelim seni dinleyelim. Efendim bu nahoş kokan efendim adamları meclisinden kov. Yani yünden elbise giydikleri için işte veya işte fakir oldukları için belki onlar gibi her istedikleri zaman temizlenme, yeni elbiseler giyme imkanları olmadığı için işte bu değersiz adamları meclisinden uzaklaştır. O zaman gelir senin yanına otururuz. Biz Müslüman olursak diğer insanlar da Müslüman olur. Bizim sana uymamıza, senin yanına gelmemize engel olanlar sadece bu fakirlerdir, bu kölelerdir. Onlar bayağı kimselerdir gibi sözler söyleyerek peygamberimizden bu fakir, köle, zayıf Müslümanları yanından uzaklaştırmasını talep etmişler. Aslında bu sadece peygamberimizin başına gelen bir iş değil. Bunun benzerinin daha önceki kavimlerde olduğu da anlaşılıyor. Nitekim Nuh Aleyhisselam'ın kavminin de aynı teklifte ona bulundukları anlaşılıyor veya aynı haleti ruhiye içerisinde olduğu o varlıklı, zengin, şımarmış bir takım kimselerin Nuh Aleyhisselam'a huzurundan fakir müminleri kovmasını istemişler ve demişler ki enü'minü leke vettebe'akel erzelun, sana bu bir sürü bayağı kimse, efendim değersiz, rezil bayağı kimseler uymuşken, ki burada kastettikleri de fakir, garip, gariban kimseler sana uymuş, sana iman etmişken biz sana inanır mıyız? Biz o ayak haşa, ayak takımıyla biz bir mi olacağız gibi onların da benzer sözler söylediklerini görüyoruz. İşte ancak Allah Teala kafirlerden bir topluluğun bu varlıklı, zengin kimselerin inanmasına karşılık fakir kimselerin peygamberinin huzurundan kovulmasına Cenab-ı Hak izin vermemiştir. Fahrettin Razi, müfessirlerin imamı diye ünvanıyla anılan Fahrettin Razi tefsirinde diyor ki, Tefsiri Kebir'de şöyle bir soru hatıra gelebilir. Ehem mühimme tercih edilir. Fakir Müslümanların huzurdan uzaklaştırılması onlar için elbette bir onur kırıcı bir durum olur. Ama bu diğerlerinin Müslüman olmasına göre daha hafif, az bir zarar olarak görülebilir. Onları yani fakir, efendim köle, zayıf Müslümanları peygamberin huzurundan kovmamak diğerlerinin küfür üzerine kalmalarına sebep olur. Bu ise daha büyük bir zarardır gibi böyle bir hatır, böyle bir sual hatıra gelebilir diyor ve buna şöyle cevap veriyor Fahrettin Razi. Kim fakirlerle aynı mecliste bulunmaktan çekinerek iman etmekten yüz çevirirse bu bir kibir alametidir aynı zamanda. Bu kimsenin isteği yerine getirilerek İnanmış olsa bile bu kimse gerçekten iman etmiş olmaz. Yani kendisini varlıklı kılanın, kendine nimetler, ihsanlar verenin diğerini fakir kılan, muhtaç kılan, zayıf kılanın da Allah olduğunu bu kabul etmemek demektir bir bakıma. Allah'ın taksimatından kendine pay çıkarmak demektir. Diğerine Cenab-ı Hakk'ın kaderi taksimatı az diye onu hor görmektir. Dolayısıyla böyle bir kimse velev ki iman etmiş olsa da şekten bu hakiki gerçek iman olmuş olmaz. Bu ancak bir münafıklık olur. Cenab-ı Hakk'ı hakiki manada, gerçek manada tanımamak demektir diye ifade ediyor. Bursevi İmam İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de Ruhul Beyan'da bu konuyla ilgili diyor ki peygamberlik şanı yüce bir vazifedir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin olmayan bir husus için onları kovsaydı, yani velev ki kovdu bu fakir, garip, efendim köle, diğerlerinin iman edecekleri kesin değil. Efendim bu peygamberimizin şanına uygun düşmezdi. Yani bu fakirleri kovsaydı uygun düşmezdi. Hem de bu kabil bir kovma ancak krallara, efendim bir takım cebbar, zalim, dünya ehli, büyüklenen, kibirlenen kimselere yakışan bir davranıştır. Efendim batıllara veya işte insanların efendim söylediği bu tür tekliflere uyması peygamberimizin asla mümkün değildi. Peygamberimizin bir defa işte Abdullah İbni Ümmi Mektum'a bile gayri ihtiyari yüzünü hafif, yüzünün renginin değişmesi bile, yüzünün sertleşmesi bile peygamberimizin uyarılmasına sebep olmuştur. Malumunuz Abese suresinde bu husus baş tarafında anlatılıyor. Yine ayet-i kerimeye tekrar dönecek olursak üzerinde durduğumuz bu Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. Bu fakir ve garip görünen müşriklerin peygamberimizin yanından kovulmasını, uzaklaştırılmasını talep ettikleri bu kimselerin bir özelliği demek ki sabah akşam sürekli Allah'a dua, niyaz ve ibadet halindeler. يُرِيدُونَ وَجْهَ. Lakin onlar bu yaptıkları dua, ibadetle onların maksadı nedir? Allah'ın zatını talep ederler. Aslında vecih yüz demektir. Allah'ın yüzünü talep ederler. Tabii yüz rızadan mecazdır. Yani yüzden kastedilen Allah'ın rızasıdır. Şöyle bir münasebet var. Tabii Kur'an-ı Kerim edebiyatın da zirvesinde olan bir kitaptır. Yüz ile rıza arasında, hoşnutluk arasında şöyle bir münasebet var. Dünyada mesela insan, kişi hoşnutluğu da insanın ya bir şeyden memnun olduğu da bir şeyden rahatsız olduğu da ilk önce nereden belli olur? İnsanın yüzünden belli olur. Onun için burada tabii kastedilen Allah'ın yüzünden kastedilenin onun rızası olduğu şeklinde bir tefsir, yorum yapılmıştır. Tabii ayet-i kerimenin yine devamında وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Sakın gözlerini onlardan çevirme, gözlerini onlardan ayırma buyuruluyor. Yine aslında burada da yine gözü ayırmamaktan maksat sadece efendim gözüyle onlara bakmak manasına değil. Burada gözünü ayırma diye yasak gözlere olsa da esas kastedilen bu gözün sahibidir. Bu gözün sahibinin onlarla ilgili tavrıdır. Yani zenginlerin malına, mülküne, gösterişli kıyafetlerine tamah ederek gösterişsiz elbise, eski elbiseler giyen fakir Müslümanları küçük görmesi, onları terk etmesi, onların huzurundan uzaklaştırması yasaklanmaktadır. Tabii burada elbette peygamberimizin böyle bir niyeti yoktu. Ama yine de Cenab-ı Hak peygamberimizi uyarmış oluyor. Zünnun-u Mısri Hazretleri'nde de şöyle bir nakil yapılmış. Şöyle burada Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap etmekte ve şöyle buyurmaktadır. Ya bize karşı nefsiyle, ruhuyla, kalbiyle sabredenlere sen de sabret, onlarla beraber ol, onlardan ayrılma. Onlar sabah akşam bizim huzurumuzdan ayrılmazlar. Bize duadan, ibadetten geri kalmazlar. Kim bizim huzurumuzdan ayrılmazsa artık senin de onlarla beraber olman, onlardan ayrılmaman gerekir. Bir an bile gözünü benden ayırmayandan senin de gözünü ayırmaman gerekir. Bu onların dünyadaki mükafatıdır. Yani demek ki bir insan kendini Allah'a alarsa peygamberimize bile bakın fakir de olsalar, zayıf da olsalar o insanlardan gözünü çevirmemesi, onları huzurundan çıkarmamasını Cenab-ı Hak emrediyor. Demek ki bir insan kendini Allah'a alarsa adeta Cenab-ı Hak o kulunu sahipleniyor. Peygamberini bile diyor ki bunlardan ayrılma, bunlardan asla uzaklaşma diye ifade ediliyor. Tabi ayeti kerimede kıraat bakımından bu duraklar, vakıf işaretleri vardır. Bazı musaflarda burada cim harfi veya bazı vakıflar vakıf işaretleri var. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكِ anhum. Eğer burada durulursa aslında mana biraz başka tarafa kaymış oluyor. Gözünü onlardan çevirme, gözünü onlardan ayırma diye duracak olursak وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكِ anhum. Arkasından devam edecek olursak تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sen dünya hayatının süsünü, ziynetini istiyorsun gibi peygamberimiz hakkında böyle uygunsuz bir mana çıkmış olur. Onun için doğru olan kıraat, burada peygamberimize böyle bir yanlış mana çıkmaması için işin doğrusu وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının ziynetinin süsünü isteyerek gözünü onlardan ayırma demektir. Böyle denildiği zaman peygamberimiz hakkında böyle bir yanlış efendim mana çıkmamış olur. Kanaatimce burada vakıf yapmamak gerekiyor. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ da. Çünkü peygamberimiz hakkında bunun düşünülmesi doğru olmaz. Tabi burada dünya hayatının süsü, ziyneti, dünyaya izafet edilmesi onu küçümsemek içindir. İnsanları ondan, dünyanın ziynetlerinden uzaklaştırmak içindir. Dünya ne kadar değerli olursa olsun, ne kadar hoş, güzel olursa olsun fanidir, geçicidir. Ebedi hayatın yanında onun hiçbir kıymeti yoktur. Gerçi peygamberimiz bir rivayette, bir hadiste "Dünya hulvun hadra." Dünya diyor tatlıdır, yeşildir, insana, nefse hoş gelir. Ama insan işin akıbetini görürse, ahireti düşünürse, dünya ne kadar süslü, cazip, güzel de olsa fani olduğunu bilirse, küllü men aleyha fan, ebedi hayatın daha değerli olduğunu görürse, o zaman bu dünyanın geçici süsleri, deptebesi onu aldatmamış olur. Tabii burada dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz elbette asla dünyaya ve ziynetine meyletmemiştir. Belki ayet işte onun için şöyle anlamak lazım. Dünyanın ziynetine meyleden kimse gibi amel eyleme. Dünyaya kendini kaptıran, dünyanın süsünü isteyen kimse gibi sen amel eyleme. Dünyaya meyleden kimse ise ne yapar? Ahireti bilmeyen, Allah'ı tanımayan kimse eğer maddi olarak bir takım nimetlere ermişse fakirlerden yüz çevirir, kendisini büyük görür. Bu mal, mülk, dünya ziyneti, süsü onu kibre sevk eder. Sen işte bu şekilde dünya ziynetine meyleden kimse gibi amel eyleme, davranma demektir. Yine ayet-i kerimede türidü ziynetel hayati dünya. Türidü lafzı geliyor ki muzari istikbali de ifade eder Arapçada bu kalıp. Yoksa Peygamber Efendimizin dünya ziyneti istediğini belirten bir hüküm değildir. Onun için vakıf da dediğimiz şekilde yapılmaması daha uygun olur bu ayet-i kerime tilavet edilirken. Oysa peygamberimiz dünyadan, dünyanın süslerinden efendim fakir Müslümanları bırakıp müşrik zenginlerle beraber olmaktan da peygamberimiz zaten sakındırılmıştır ayet-i kerimede. Peygamberimiz de bir hadis-i şerifler hadislerinde "La tucalisul mevta" ki Deylemi'de geçiyor bu hadis-i şerif ki burada kastet ölülerle oturmayınız ki ölülerden kasıt gafil zenginlerle kendini dünyaya kaptırmış, ahireti unutmuş, böyle zenginlerle oturmayın dediği, yani böyle insanları ölülere benzettiği şeklinde de bir rivayet vardır.
Peki, hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. İnşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam edelim. Zira bu programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah devam ederiz diyelim.
İnşallah bu ayeti tamamlayamadık. İnşallah öbür sefer inşallah bu ayeti tamamlamaya gayret edelim.
İnşallah biiznillah diyelim bizler de. Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Kehf suresinin 27 ve 28. ayet-i kerimelerini okuyup anlamaya gayret ettik. Hususiyetle Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti ve önemi hususunda ve son ayet-i kerimede de geldiği üzere fakir kimseleri veya ihtiyaç sahibi olan kimseleri, fakir müminleri özellikle küçümsememe, tahkir etmeme, onlarla birlikte oturmaktan çekinmeme, aynı mecliste bulunmaktan sakınmama gibi hususiyetleri de ele almış olduk. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.